Ayrım 19. Kara Ahmet Destanı, Fakir Baykurt, sayfa 253. Bambaşka bir uğultu. Yeni giysilerini 2 gün giydikten sonra ranzanın başucuna astı. Tel saplı 3 askı aldı. Takıp astı Ahmet. Ne kadar zor oldu yurt bulmak, yurtta yer bulmak. İyi ki anamın öğüdünü dinleyip aldım eskileri. Kül renkli gabardin pantolonu lise 2'de yapılmıştı. Dizleri eridi biraz. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Al sen, diye zorladı anası. Kahverengine boyanmış köy yününden bir kazağı var. Anası örmüştü, yarım yakalı. Pantolonu alta, bunu üste giydi mi oluyor. Ceket giymenin gereği yok. Okulda, öteki okullarda daha eski giyenler var. Bir yeşil parka bulur belki. Parka en gözde giyimi devrimcilerin. Saman pazarında, hergele alanında satılırmış. Ama hele dursun şimdilik. Parasını birden eritmesi iyi olmaz. Hele biraz böyle gitsin. Havalar temelli soğumadı daha. İyi ki yurt parası az. Fasulyeli pilavla, tostla, çayla idare ediyor öğünleri. Çay da pahalı değil. Ders kitapları biraz tutuyor. Mavi gözlü abinin adı Feyzullah. Onun geçen yılki notlarını alır. Mutlaka verir. Yarı fiyatına kitaplarını da verir. Neden vermesin? Devrimcilikte olmalı böyle kolaylıklar. Parasız bile vermeli. O vermese başka abiler vermeli. Elini çabuk tutup hem de uygun biçimini bulup notlarını, kitaplarını tekmillemeli. Bu hini pabuçları günlüğe giymek olmaz. Bir bot ya da postal bulmalı. Hergele alanında satılırmış. Giyilmiş de olabilir. Devrimcilikte giyim önemsiz. Evi Ankara'da, ana babası varsıl olanlar bile giyim delisi değil. Nerede beyaz gömlek, ütülü yaka, kravat, boyalı papuç, günde gün aşırı tıraş olmalar. Kent soylu aile çocukları bile boş vermiş böyle şeyleri. Burjuva özentisi diyorlar aralarında. Yayınlar İşçi Köylü, Kurtuluş, Mavisi, Kırmızısı ile Aydınlıklar. Hepsini, her sayı kendisinin alması zorunlu değil. Şuracıktaydı hukuk. Mevlüt'le değişebilirdi okuduklarını. Sabah akşam buluşuyorlar. Dersten çıkar, çekilir kantinin bir köşesini. Okur son satırına kadar. Okur verir Mevlüt'e. Ondan da okumadıklarını alır. Çok tutumlu davranmalı yoksul halkın çocukları. Hem de çok öğrenmeli. Öğrenip kapatmalı varsıl çocuklarıyla arayı. Düşünüyor, baştan aşağı bir hayıf kesiliyordu sık sık. Boşa gibi geçirmiş lise yıllarını. Bir şey sanıp ezberlediği bilgilerin teki işe yaramıyor işte. Üst yapı dediler mi, şehirleri anlardı. Köylüler altyapı. Üst yapı köylüleri eziyor derdi örneğin. Ne kadar ters. Bunu bile doğru düzgün öğretememiş lise. Hey koca lise. Her şeyin ekonomiye bağlı, ötekilerin hepsinin birer yansı olduğunu öğretememiş. İyi ki yüksek öğrenim diye geldi buraya. Bir okumuş cahil olarak yitip giderdi yaşam denizinde. Bilmeyecekti üretim biçimlerini, üretim güçlerini, üretim güçleri içinde insanların sınıflar halinde yer aldığını, her insanın bir sınıfa bağlı olduğunu, en devrimci, ilerici sınıfın işçi sınıfı yani proletarya olduğunu, tarihsel gelişmenin son çözümde devrimle gerçekleştiğini, toplumların ilkel komünal üretim biçiminden köleci, feodal, kapitalist, sosyalist üretim biçimlerine ulaştığını, şimdi gündem maddesinin sosyalizm olduğunu, bundan dolayı devrim denilince artık yazı devrimi, şapka devrimi, kılık devrimi, ölçü tartı devriminin anlamının yanlış olduğunu, dünyayı örnek ve önder bir kurtuluş savaşından sonra ne yaptı Atatürk? Bir takım üst yapı reformları ile çağdaş uygarlık düzeni çıkaracağını sandı feodal kalıntılar içindeki Türkiye'yi. İzmir İktisat Kongresi'nde temelli kapitalist bir yön tutturdu. Onun için 50 yıl geçtiği halde toplum yerinde saydı. Çağdaş uygarlık düzeni bir türlü çıkamadı. Çağdaş uygarlık düzeyi sosyalizmin ta kendisiydi. Bu gerçeği nasıl da sakladılar liselerde bile. En doğru işi kurduğu cumhuriyeti gençliğe emanet etmesi Atatürk'ün. İşte şimdi gençlik emekçileri bilinçlendirip işçi ve köylüleri örgütleyerek Türkiye'yi sosyalizme erdirecek. Cumhuriyet halkın gerçekten egemen olduğu yönetim ancak sosyalizmle cumhuriyet olacak. Bunun için emperyalizme, kapitalizme karşıdır gençlik. Baştaki yöneticiler de halka ve gençliğe karşı. İşçiye ve uyanan köylüye karşı. Onun için gençliğin üstüne polisi, köylünün üstüne jandarmayı sürüyorlar. Devlet güçlerinin tarafsızlığı diye bir durum yok. Hepsi sınıf savaşımında kapitalistlerden yana yer alıyor. Bu yüzden zor gençliğin işi ama gerekli. Başardığı zaman çok onurlu. Halka hizmet edebilmek için büyük yoksullukları göze almak gerekiyor. Devrimin siyasal öncülüğünü İşçi Partisi yapacak. Yapmadığı zaman partiyi eleştirmek, doğru yola getirmek gençliğin görevi. Sapmaları gençlik önler. Kitleler içinde sürdürülen demokratik çabalar yüksek düzeye ulaşınca kürem kürem sol oy çıkar sandıklardan. Ama parti bir takım sapmaları içinde olduğundan son seçimler yenilgiyle geçti. Böyle diyor abiler. demeyenler de var. Onlara göre devrim hiçbir zaman sandıktan çıkmayacak. Kapitalistler kitleleri çok etkili propaganda ve para gücüyle ve din adamlarını kullanarak uyutuyor. Boşa mı dedi din afyondur diyen? Bu yüzden asla sandıktan çıkamaz devrim. Kapitalistler silahlı devlet güçlerini gençliğin üzerine salıp geniş katliam planı uygulamaya başladığına göre namluya namluyla karşılık vermek gerekir. Namlunun ucundadır devrim. Bu yüzden gerekirse canını kanını verecek gençlik. İçilen antların anlamı bu olmalı. Sandıkla olabilir canım, diyor Ahmet kendi kendine. En iyisi sandıkla olması. Okuma olanaklarımızı elden kaçırmadan, kafasının altında hiç sarsılmıyor kaymakam olma isteği. Küçümsüyor bunu da birçok abiler. Kaymakam olacaksın da halka mı hizmet edeceksin? Halka düşman bir devlette, onun dayandığı kapitalistlere, toprak ağalarına hizmet edeceksin. Yok, bu umutsuzluktur. Henüz yeteri kadar çalışma yapılmadı kitle içinde. Halka yeteri kadar gidilmedi, anlatılması gerekenler anlatılmadı. Kapitalistler sosyalizmi komünizm olarak tanıtıyor. Sosyalizm gelince din kalkacak, kadın kız ortak olacak, Türkiye Rusya'ya bağlanacak diyorlar. Ürküyor köylüler. Soruyorum örneğin, kim gitti bizim Karataş'a? Barış gönüllüsü geldi bunları anlattı. Particiler bunları. Ben gittim. Melek Hasan'la Halil İbiş'in sorduklarını bilemedim bile. Bunca geniş bilgisiyle abiler anlatsın, bak nasıl anlıyor ve işçi partisine veriyorlar oyları. Fakat düşündüklerini açıklama olanağı bulamıyor. Düşündüklerini açıklayabilmesi için her şeyi bilmesi gerekiyor. Daha benim bildiğim ne? Kaç kitap okudum. Hele biraz artsın bilgim, hele biraz abileri dinleyeyim. Ondan sonra başlarım konuşmaya. Fırsat buldu mu bilgili abilerin oturduğu masalara yanaşıp, ayakta dikilerek, kulağını dört açarak dinliyor, sözcük kaçırmıyor. Ama sık sık yabancı sözcük kullanmaları anlamayı zorlaştırıyor. Hata ediyorlar. Kitle içine gidince de bu dille konuşurlarsa köylü anlamaz. Benim anlamadığımı köylü nasıl anlasın? Devlet hastanesinde 10 yıllık sağlık işçisi olan babam nasıl anlasın? Hele bir de anlamak istemiyorsa. Bu dil çok yanlış. Bunu söylemek için de vakit erken. Bilgimi artırmam gerek. Bazen Mevlüt geliyor hukuktan. Oturuyorlar boş masalardan birine. Boş masa bulmak da zor ya. Kızlı erkekli oturup çay içiyor, ver Allah konuşuyorlar. Her masanın üstü serilmiş bir gazete sanki. Neler yazılı değil neler. Marx, Lenin, Mao, Che. Toplu iğneyle, ciletle kazımışlar devrim yıldızlarının adlarını. FKF yazıyor birinde, Fikir Kulüpleri Federasyonu. Altta kalmış bu dev genç yazıyor yeni, taze. Ölüm hoş geldi, safa geldi yazıyor birinde tükenmezle. Sonra gene Che, Che. Che'nin adı çok geçiyor. Tek yol devrim diyor tükenmezle. Emperyalizm kağıttan kaplan yazıyor. Odalarda Che'nin, Ho'nun, Nazım'ın portreleri, her yerde Che'nin birisinde yıldız parlayan portreleri asılı. Kahrolsun revizyonistler. Kantinci Mert Ali çay getiriyor. Bir Doğu Anadolu köylüsü belki. Bilecenlik içinde yüzü. Mert Ali de bizden diyor abiler. Bizden olmayan kimse kalmamış. Bir tost yaptırıp geliyor, sonra çay söylüyordu mavi gözlü Feyzullah abi. Nasılsın Ahmet arkadaş, sevdin mi bizim fakülteyi, diyor. Dinliyor musun konuşmaları, kitapları okuyor musun? İvmece yok, yavaş yavaş ilerleyeceksin, yavaş yavaş acele edeceksin. Parkasını cebinden fıstık üzüm çıkarıp veriyor bir parça. En sevdiğim zıkkım budur bak, sigara içmem aksine. Çocukluğumdan gelen bir tutku. Bir Mehmet Çavuş vardı İzmirli. Köyümüze gelip ilk kahveyi açıp, ilk radyoyu koyup dinleten. Astsubaylıktan ayrılmış. Uzaktı yola köyümüz. Uşağı İzmir'e gideceği zaman bir eşek bulur binerdi. Kim getirecek eşeği geri? Beni götürür, o eşekte ben yayan. Düşerim ardına. 6 saat yürürüm. Kabuklu fıstığı kırar kırar yer üzümle. Kabuklarını atar çiğnerdim. Çok seyrek bana da verir 3-5. Kırar yerim, hoş olur üzümle. Büyüsem derim, okusam, param olsa hep fıstık üzüm yesem. Özlemle bunu düşünürüm. İlçeye varınca 5 lira verirdi. 5 lira büyük para. Bozdurmaya kıyamaz geri getirirdim. Bazen bizim eşeği götürür, 10 lira da eşek için verirdi. Hepsini getirirdim. Babam 1 lira verirdi 15'i alıp. 1 liraya fıstık üzüm alamazdım. Bir kezinde Mehmet Çavuş 6 lira verdi. 1 liralık aldım, çok az tuttu. Eşeğin üstünde azar azar yiyerek köye geldim. Hacettepe'den Nurten geliyor konferanslara, açık oturumlara. Bir araya oturup dinliyorlar. Girişteki tütünlerin dibinde yayınlar satılıyor. Dışarıdan da izleyiciler geliyor. Yayınlara bakıp geçiyorlar. Alıyor bazıları. Bir alan 4'ünü 5'ini birden alıyor. Bol parası olsa da hepsinden alsa, hepsini bir çırpıda okusa, kantinde, yatakhanede okusa, okuduklarını Nurten'e verse, Nurten eğitilse vakit yetmeden. Herhalde parası bol gelir ama burjuva kızları kıyar mı paraya? Kulaktan devrimci olacak o. Kulaktan olur mu? Dinlediklerini anlayabilmesi için bile okuması gerekir. Ahmet hiçbirini kaçırmadan açık oturumları, konferansları izler. Tanımak için yanıp tutuştuğu yazarlar, ünlü adlar sırayla geçer önünden. Konuşma bittikten sonra çevresini alıp soru sorarlar. Yorgun, bir iki daha anlatır giderler. Onlar parka postal giymez. Düzgün giyimlidir çoğu. Uzun saç, geç tıraş, öğrencilerin modası. Konuşmacıların kimi topense, düzgün kestirir, özenle tararlar. Hukukta orada hesabını okuyan öğrenciler gelir kimi zaman. Yarının asker yargıçları, savcıları, fakültenin kızlarıyla girer otururlar, çaylar, gazozlar. Arı kovanı gibi inler kantin, herkes yüksek sesle konuşur, kimse ötekini dinlemez. Arı kovanı filan solunda sıfır buranın, değirmen çarkından gelen suyun, durmadan dönen taşın gürültüsü. Değirmenciye bir şey söyleyecek olsa bağırır insan. Saat yok Ahmet'in. Karşısındakinin koluna bakıp kalkar usulca. Nereye yeğenim? Derse. Gülerdi öteki. Gülme. Biz buraya okumaya geldik. Gider. Gülerek bakar ardından. Git oku. Burjuvazi dört gözle bekliyor. Diplomunu al. Bir an önce buyruğuna gir. Bugünkü yöneticilerin bize ve halka yaptığını hemen sen yap. Bunlar her şeyi ters yoruyor. Anam bekliyor beni. Çok istiyor. Okumazsam dertlenir. Hem devrime kaymakam gerekli değil mi? Devrimin iyi yetişmiş yöneticilere, maliyecilere, dışişleri elemanlarına gereksinimi yok mu? Ayıp bir işe girer gibi giriyor amfiden içeri. Hoca gelmeden yerini alıyor. Sıraların üstündeki yazıları okuyor. Aynı tükenmezli, aynı cümleler. Bazılarını kazımışlar. Yaşasın El Fetih yazıyor birinde. Silinip gitmek üzere olan bir Serpil, I love you vardı. Genç doçent notlarını kürsünün üstüne koyuyor. Ayağa kalkma yok lisedeki gibi. Sağ elinin iki parmağını yelek cebine sokarak başlıyor. Devletin iki erki üzerinde duruyorduk. Yasama ile yargı erki arasında yer alan ve her ikisinden daha geniş yer tutan bir erk daha var. O da yönetim erki. Yönetimde yetkiler. Yetkinin kaynakları. Not almak istiyor Ahmet. Bakıyor çevresine. Yok hiç alan. Bir kız öğrenci çoğaltma notunu açmış. Çiziyor kırmızı tükenmezde. Ben alayım diyor kendi kendine. Yasama erki soyut, genel ve nesnel nitelikte kurallar kor. Yönetim ise daha belirgin, somut ve süreklidir. Toplum yasama organı olmadan olabilir ama yönetimsiz olamaz. Yönetim kamusal gereksinimleri karşılama amacı güder. Toplum var oldukça gereksinimleri de olacaktır. Yönetim bazı hallerde yasama niteliğinde çalışmalar yapabilir. Örneğin bütçe. Bütün dikkatiyle not almayı sürdürüyor. Bütün dikkatimle çalışacağım diye kendini bağlamak istiyor. İki saat üst üste kamu yönetimi doçentini dinliyor. Sonraki dersleri de izliyor. Uğramıyor kantini o gün. Öğleden sonrayı hep derste geçiriyor. Akşam için sucuklu tost yaptırıyor. Küçük plastik kap içinde yoğurt yiyor. Çoğaltma notlarıyla kantine gelip bakıyor. Ulubeyli Feyzullah abiyi görmezden geliyor. Yatakhaneye geçiyor. Odasında arkadaşları yok. Uzanıyor yatağına. Notlarına bakıyor. Çoğaltma notunu okuyor. Dersi veren hocanın yazdığı bir kamu yönetimi kitabı. Yeni basılmış. Açıp devletin üç erki bölümünü okuyor. Sınav zamanı okumak üzere kendi notlarını düzene sokup iğneliyor. Ortalık kararmış. Başka odalarda ışıklar. Canı geçmiş biraz. Dizlerinin üstünde bir el geziniyor. Fırlayıp doğruluyor. Feyzullah abi gelmiş. Yanında biri var. Toplanıyor. Kalkıp yatağa çıkıyor. Feyzullah abi. Turgut arkadaş diyor. Orta Doğu'dan. ODTÜ'den yani. Kalkıp o da çıkıyor. Oturuyorlar. Sigarası yok. Bir şey demesine kalmadan Turgut kendi sigarasını çıkarıyor. İsterseniz kantine inelim. Çay içeriz. Boş ver. Kantin kalabalık. Yatağa ayaklarını koymamak için dikkatli davranıyor Turgut. Bir grup, çok güvenilir arkadaşlardan bir grup. Hem de gözü pek bir grup. Çok iyi bir iş düşünüyoruz. Bugünlerin acil bir görevi için. Şimdi adaylar saptanıyor. Turgut'a dedim, acaba Ahmet'i de alabilir miyiz? Bir ateş basıyor her yanına. Acaba nasıl bir görev? Nasıl acil acaba? Yani çok mu tehlikeli? Yüzü alarıyor hafif. Söylemiyor bir şey. İlk anda tatsız önerilerle karşılaşacağı geliyor aklına. Bir sezi. Bakıyor Feyzullah'ın Turgut'un yüzlerine, kıpırtısız. Göğsünün içinde davulun çubuğu, çomağı inip kalkıyor. Konuştuklarımız aramızda kalacak. İster kabul et, ister etme, aramızda. Seni ağzı sıkı bildiğim için Turgut'u getirdim. Fakültenin her yanı ajan dolu. Sen bakma herkesin devrimciliğine, türlüsü var. Senin ağzı sıkı olduğunu hemen anladım. Halkımıza karşı görevlerimizi yapabilmemiz için çok iyi hazırlanmalıyız. Hem dinliyor hem de şimdi Elif arkasının cebine gidecek, fıstık üzüm çıkaracak diye bakıyor. Gözlerini araştırıyor. Bir sezi. İlk günden, kayıt gününden yanına sokulup yardım etti. Tatilde niçin buradaydı? Niçin köyünde değildi? Kızılay'da bankaya girip paramı sorayım, gelmiş mi diye kırdı bir gün. Dışarıda bekledi Ahmet. Yüzükleri cebine yerleştirip çıktı. Paramı buradan alırım, bankadan. Sormadı kim gönderir. Buraya gönderir babam, hesabım var. Yoksul bir köylünün oğluydu değil mi? Bir bilen arkadaş bulmalı Ulubeyli. Ansızın düşündü bunu. Sormalı neyin nesi, kimin fesi bu? Gözlerinde mavi bir kıpırdanma ile konuşuyor. Senden saklamak gerekmez. Yeni bir grup gönderilecek El Fethi'ye. Amaç, Orta Doğu'da Amerikan emperyalizminin ileri karakolu olan İsrail'e karşı savaşan Filistin halkını desteklemek. Hem de kendimize eğitilmiş militan kazanmak. En iyi eğitim, eylem içinde eğitimdir. Bunun son derece gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sana sormaya geldim. Var mısın? Hemen cevaplaman gerekmez. Düşündükten sonra söyle. Yol paran hazır. Sınırdan geçiş kolaylıkların hazır. Kısaca her şey hazır. Vücudunun yanması sürüyor. Nasıl kolaylıklar örneğin? Hangi sınırdan geçiş? Sormak istiyor, soramıyor. Başka bir soru geliyor aklına. İlk tepkisinin olumsuz olduğunu belli edebilir. Yoksa tatile mi giriyor okulumuz? Yok, tatile falan girmiyor. Öyleyse tatilde mi gidilecek El Fethi'ye? Gülüyor Feyzullah. Seni burada okutulan dersleri hala ne kadar ciddiye aldığını biliyorum. Ama yakında böyle olmadığını anlayacaksın. Eylem içinde devrimci pratik kazanmak derslerden daha ciddidir dostum. Bunları çok yakında anlayacaksın. Sen de gidecek misin? Turgut abi de gidecek mi? Birbirlerine bakıyorlar. Kimlerin gideceği kesin belli değil. Ben isterim ama seçerlerse. Bir komite var, seçimi yapıyor. Beni seçecekleri belli mi? Önereceğiz, tam belli değil ama. Ben? Hemen cevap vermen gerekmez, düşün. Düşündüm tabii, dersleri aksatmaya yoğun ben. Aksatma gene, tatilde gidecek gruba koyarlar seni. Sakıncalı iş, bana iyi görünmüyor. Biraz sakıncalı tabii ama gerekli. Ben seni gözü pek, zeki bir halk çocuğu olarak tanıdım. Onun için geldik, fakat sen de korkuyorsun galiba. Korkuyorum, korkmuyorum, orası ayrı. Buraya okumak için geldik. Yılların zorluklarını, yoksunluklarını aşarak. Her şey bir anda uçar gider. Yapamam. Köylüler kararsız ve korkak olur. Küçük mülkiyet ile dağınık yaşamanın etkileridir bunlar. Lenin haklıdır. Başını eğip susuyor. Bir öğrenci olarak yasa dışı davranışlardan korkuyorum. Burjuva yöneticilerinin bizi boş bırakacağını sanmıyorum. Okuma olanağını kaçırmaktan korkuyorum. Emperyalizmden korkanlar onunla savaşamaz. Ondan da korkuyorum tabii ama gerekince... Feyzullah'la Turgut birbirine göz ediyor. Emperyalizm kağıttan kaplan, korkutuculuğu görüntüsünde. Korkuyu aşıp hazırlanmak ve savaşa girmek zorundayız. Turgut konuşuyor. İstanbul'da Derbi Lastik Fabrikası işgalinden sonra Burjuvazi'nin tutumu değişti. Demir döküm, Hisar Çelik işgallerini hiç hoş karşılamadı. Üniversite işgallerini o kadar sert çıkmamıştı. Kendi işyerlerini işgalinden çıldırdı adeta. Geniş öğrenci katliamı bu yüzden. Aynı zamanda işçi katliamı. Bir yandan da köylülerin öldürülmesi başladı doğuda, güneydoğuda. Faşist komandolar yeniden silahlandırıldı. Biz eli kolu bağlı oturamayız. Tapası sıkan ortaya. Ama kaz gibi değil, hazırlanarak. 16 Şubat olaylarını gördük. Kanlı pazarda, Taksim alanında silahla, bıçakla kum gibi çullandılar üstümüze polis desteğinde. Turgut elini Feyzullah'ın dizine vurdu. Atladılar aşağıya. Dediğim gibi hemen cevap vermek zorunda değilsin. Düşün biraz, dedi Feyzullah giderken. Yattı yerine yeniden. Arı kovanın içi gibi uğulduyor başı. Kantindeki uğultudan beter. Göğsü inip kalkıyor. Düşünüyor, içinin derinlerinde duyuyor haklılığını. Dersleri aksatacak, her davranıştan dikkatle kaçınmalı. Yıkılır, küt dedek ölür anası. Bunu nasıl anlatacak abilere? Anlatmaya gelince duraklıyor. Korkaksın, köylüsün, burjuvazi diplomanı alıp gitmeni bekliyor. Bütün sözcükleri yutmuşlar. Takır takır söylüyorlar. Ertesi gün koridorda rastlaştı aşağıda. Ardından gördü Feyzullah'ı ilkin. Bir gözdağı gibi duruyor orada. Geçip gidecekti, omzuna koydu elini. Dönüp baktı, mavi mavi gülüyor. Sıcaktı, dosttu hatta. Kendisiyle yürüyecek sandı, durdu. Derse mi gene? Derse. Kısaca karşılık verip kesti. Yürüyecek, dur bir dakika. Başkasını bekliyor belki. Önemli günler yaşıyoruz Ahmet Kara. Ama herkes laf öğütüyor. Lafla bir şey olmaz. Bizler eylem diyoruz. Kimse yanaşmıyor. Söyler misin ne demek devrim? Sınava sıra geldi demek gibisine baktı Ahmet. Altyapı değişikliği değil mi? toplumu kapitalizmden sosyalizme geçirmek değil mi? Önce emperyalizmle olan bağını kesmek gerekir. Milli devrim aşaması. Devrimci kim söyler misin? Susuyordu Ahmet. Böyle ayaküstü mü? Der gibi baktı. Gülmeyi denedi. Biliyorum, gideceksin ama söyle de git. Kim? Gidebilmek için söyleyip kurtulmalıydı. Devrime inanan. Ha ha. Güldü. Utançlı duruma düşürmek istemiyor yine arkadaşını belki. Kusura bakma, sana gülmüyorum. Herkes böyle diyor. Diyelim herkes inanıyor. İnanç neyi çözümler? İnanıyor ama yapmıyor. Devrim olur mu? Devrimci diye devrim yapana denir. Eylem şart. Eylemsiz devrimcilik laf. Şimdi ortam lafçılarla dolu. Hepimiz lafçıyız. Beklettim seni, özür dilerim. Git şimdi, yeni laflar kazanmaya. Bırakmıştı Ahmet'in kolunu. Tuttu, gene sordu. Dersiniz ne? Siyaset bilimine giriş. Evet, git. Burjuvazi açısından siyaset lafını çoğalt. Gene dünkü uğultu başının içinde. O uğultuyla girdi amfiye. Bozkırlı Hasan'ın yanına oturdu. Onun ötesinde Samsunlu Kadir. Hocanın yeni basılmış kitabı ellerinde. Ahmet not kağıtlarını kalem çıkardı. Uğultu arttı başının içinde. Hoca geldi. Birinci dersi bitirdiler. İkinci derse Hasan çıkıp gitti. Öğleyin kaynaşmaya başladı koridor. Kantine doğru gidecekti. Hasan'ı gördü. Gruplar halinde konuşuyorlar. İçinde uğultu, dışında uğultu. Durdu Hasan'ın yanında. Bir elini kemerine geçirmiş, birini kaldırmış. Anlatıyor son sınıftan abi. Partinin öncülüğü şartsa, ki %100 şart, o halde yönetimi revizyonistlerden arıtmak gerek. Bilimsel sosyalizmi, eylem kılavuzu kabul etmeyen oportunistlerden temizlemek gerek partiyi. Hasan'a sorguyla baktı. Kim bu? Kulağını sokulu fısıldadı. Dev genç merkez yürütmeden Haluk. Partiyi basalım diyor. Sinmek benimki diyor çekilip giderken. Korktum, siniyorum işte. Fakat sosyalizm işçi sınıfın ideolojisi değil mi? Hani işçi sınıfı ortada? Niçin o temizlemiyor parti oportunistlerden? Uğultunun içinden seçmeye çalışıyor kafasındaki soruların karşılığını. İşçi sınıfına yandaş aydının görevi ona bilinç götürmek değil mi? Bilinç götürmek için mi basacaklar partiyi? Gidip Mevlüt'ü bulsa, bakalım o ne diyor. Bir çalkantıda kaldılar. Nasıl okuyacaklar? Nasıl sıyrılıp çıkacaklar çoğunluğun aktığı selin dışına? 19. ayrımın sonu, sayfa 263.